Merhaba, Kendimiz için yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Dicle, Tuğçe ve Esin'le birlikteyiz. Bugün göç konuşacağız. Göç etmenin TDK sözlüğe göre ilk anlamı şu: ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi. Taşınma, hicret, muhaceret de var bunun içinde. İkinci anlamı da şu: evden eve taşınma, nakil. Yani göç etmenin en basit versiyonu olan taşınmak bile aslında bizim için başlı başına çok kapsamlı ve hayatımızı en temelden etkileyen eylemlerden biri. Aynı şehirde ev değiştirmek bile bazen sancılı bir süreç olabiliyor. Şehir değiştirmek, ülke değiştirmek bu deneyimi çok çok daha insan hayatında etkili bir şekle sokabiliyor. Biz de ekip olarak kendi yaşadıklarımızı paylaşarak bu üç versiyonunu da konuşacağız. Esin yaklaşık 2 sene önce Kanada'ya göç etmişti. Eski bölümlerimizi dinleyenler bunu çok iyi bilir. Ülkemizde de özellikle son yıllarda çoğu kişinin aklında, planlar arasında bir şekilde yer alan bir şey yurt dışına taşınmak. Bu yüzden bununla başlayalım. Tabii her aşamasını her şekilde konuşmak çok çok uzun sürer. Bu yüzden biraz daraltmak adına kendi hayatımızdaki etkilerinden bahsedelim. Esin'cim, Kanada'ya göç etmenin hayatındaki en dramatik değişikliği ne oldu?
Birinci sorudan bu kadar derin bir şey beklemiyordum, giriş beklemiyordum. İstersen biraz şeyi söyleyeyim. Ben buraya nasıl geldim? Çok kısa bir şekilde. Çünkü biraz bununla alakalı da mesajlar almıştık. Şimdi ben göç kararımı partnerimle birlikte verdim. Ve biz başvuru sürecine 2016 yılında başladık. 2016'nın sonunda başladık. İşlemlerimiz de biraz kendi irademizle uzun sürdü. 2018 yılının sonunda buraya taşınmıştık. Uçağa 2018 yılında bindik. Kanada'da bir kalifiye göçmenlik programı var. Federal Skilled Worker deniyor bu programın ismine. Express Entry programı. Anlaşılabilir ve full online olan bir sistem. Herhangi bir konsolosluğa gitmeden, görüşme yapmadan bütün belgelerimizi online sunarak ve isteğimizi beyan ederek, kalifikasyonlarımızı da beyan ederek bu vizeyi aldık. Şu an bir kalıcı oturma iznimiz var. Ve Kanada bu anlamda dünyadaki diğer göç ülkelerinden çok çok daha avantajlı. Sadece 3 yıl boyunca burada kalıcı oturma izninizi kullanarak yaşadığınızda 3. yılınızı doldurmaz vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Bu da bizim Kanada'yı seçmemizdeki en büyük faktörlerden biriydi. Yani biz işte 2. yılımızı doldurmak üzereyiz. 1 yılımız kaldı. 1 yıl sonra vatandaş olacağız. Çok stabilizasyon özleyerek geçirdiğimiz, yani son 15 yıl düşündüğümüzde bu kadar kısa süre içerisinde stabil bir göç çözümünün bizi beklemesi, bu sürecin sonunda hemen 3 yıl sonra vatandaş olacağımızı bilmek bizim için çok önemliydi. Onun dışında gidip dünyanın başka yerlerinde de hani geçici olarak yaşayabilirdik ama kalıcı bir çözüm, kalıcı bir bize statü veriyor olması Kanada'nın bizi çok heveslendirmişti. İşte süreç böyleydi. Göç danışmanlığı burada danışmanlar tarafından yapılıyor. O yüzden hani bu konuda detaylı bilgi vermek de yanlış ama her zaman tabii deneyimlerimizi paylaşabiliriz merak edenlerle. Ben zaten bunu kendi kişisel çevremde de hatta tanımadığım insanlarla da yeri gelince yapıyorum. Bunları paylaşmaktan da çok hoşlanıyorum. Göç hayatımızda neyi değiştirdi? Her şeyi. Yani o kadar üzerine düşündüğüm bir konuydu ki benim. Ben uluslararası kalkınma master'ı yaptım ve göç üzerine çok fazla ders aldım. Üniversitedeyken de almıştım. Sonra yine zorunlu olarak yerinden edilmiş, yurdundan edilmiş, savaştan kaçan mültecilerle çalıştım uzun bir süre. Onlar üzerinde de hani bu relocation dediğimiz hani yerini değiştirme, bütün düzenini değiştirme, onun etkilerini çok gözlemleyebiliyordum, görebiliyordum, izliyordum. Başıma gelince ama hani ben bu sürecin ana kahramanı olunca her şey çok değişti bir yandan. Tabii biz çok ayrıcalıklı bir şekilde yaşadık bu süreci. Yani ekonomik özgürlüğü olmayan birisinin yapabileceği bir şey değil maalesef bu Federal Skilled Worker programı. Ekonomik özgürlüğümüz olduğu için, ekonomik gücümüz olduğu için buraya gelebildik ve burada yeni bir hayat kurabildik. O yüzden bunları tamamen bir kenara bırakıyorum. Ama sanırım yine de benim hayatımdaki değişiklikle alakalı hani başlangıç noktam. Yani hem ekonomik hem sosyal olarak Türkiye'deki ayrıcalıklarımı gönüllü olarak kaybetmiş olmam. Hani şimdi geriye dönüp Türkiye'yi düşündüğümde orayı sadece bir konfor alanı olarak hatırlıyorum. Çünkü en yakın arkadaşlarımın, ailemin yanımda olduğu, sürekli bana destek olan birilerinin etrafımda bulunduğu, bir şeye ihtiyacım olduğunda bunu çok kolay elde edebildiğim bir alan Türkiye. Burada verdiğim bütün kararların, yeni bir eve taşınmak, beyaz eşya almak, iş seçmek, iş bulmak, araba almak, hani yetişkin hayatına dair zaten hani bu büyüme sancıları etrafında da kendi kararlarını kendin verme süreci biraz sancılı. Ben ilk defa burada tek başıma yaşamaya başladım. Daha doğrusu partnerimle birlikte yaşıyorum ama hani kendi evim oldu. Bununla ilgili ve bir takım bürokratik işlemlerle ilgili ve kendimize bir gelecek kurmakla ilgili karar verme süreçlerinde daha yalnız hissediyorum kendimi ve Türkiye'de olsaydım hani bilgiye erişimim çok daha rahat olurdu. Eşe dosta sorardım, aileme sorardım. Bir şeylerin daha kolay yöntemini, daha ucuz yöntemini hemen bulabilirdim gibi düşünüyorum. Buradaysa o süreçler hep daha zor ve katmanlı oluyor.
Güzel ve uzun bir açıklama oldu. Alıştığın düzenden çıkmak ve o yeni gittiğin yerdeki yeni kurallara adapte olmak. Günlük kararlarını ve aslında çok kolay gözüken kararları veya eylemleri yaparken başka süreçlerin varlığını keşfetmek senin için en büyük deneyim sanırım bu oldu.
Evet.
Yani basit görünen bir şeyin aslında zor hale gelmesi gibi.
Yani şey çok ilginç. Kanada bir göç ülkesi ve gerçekten göç etmek için çok çok çok güzel bir ülke. Ben bunu tanıştığım herkese söylüyorum. Türkiye'deyken göçe dair korktuğum şeyler çok kolay olabilirken burada kolay bir süreç halinde karşıma çıkabilirken hiç aklıma gelmeyen ve çok kolay olacağını düşündüğüm bir takım şeyler çok daha zor oldu benim için.
Ne gibi?
Ya mesela daha önce neredeyse burada yaşadığım bir süre kadar toplamda Avrupa'da yaşamış bir kişi olarak ve tesadüfen Türk göçmen nüfusunun en çok olduğu iki şehir Berlin ve Brüksel'de yaşamış birisi olarak beklentim ister istemez bilinçaltımda bir İşte göçmen karşıtlığı demeyeyim ama işte entegrasyonun zorluğuyla alakalı bir takım negatif beklentilerim vardı. Buraya gelirken yani hep göçmen olmak zordur. İşte biz buna hazırız. Psikolojik olarak kendimi buna hazırlıyordum. Halbuki bunun tam tersi oldu burada. Çünkü Kanada'da gerçekten herkes göçmen. Ve bu yüzden ve devlet politikası olarak göçü çok destekledikleri için ve ekonomik ve sosyal olarak değil mi? Ekonomik olarak buna bağımlı olduğu için bu devlet yapısı gerçekten çok toplumun en üstünden en altına kadar herkesin gerçekten çoğunlukla çok pozitif bir yaklaşımı var göçmenlere. Biz buraya geldiğimizde birinci hafta bankadan emlakçıya her yerde bize ülkemize hoş geldiniz, nereden geldiniz? İşte ben de 10 senedir burada yaşıyorum, ben de 25 senedir yaşıyorum. Eğer öyleyse benim de ailem şuradan buraya göç etmişti gibi yorumlar aldık ve bu bütün deneyimimizi çok değiştirdi ve bize birinci haftadan itibaren çok motive etti.
Avrupa deneyimlerinden bahsetmişken ben de benzer şeyleri yaşamış birisi olarak bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Sen Brüksel ve Berlin'deyken ben de 2 sene İngiltere'deydim. Biz hayatta her şeyi aynı dönemlere denk getiren bir arkadaş
Evet.
grubu olduğumuz için
Tıpatıp aynı
böyle de
dönem.
bir şey yaşamıştık. O zaman yani onu bir göç saymıyorum çünkü onun geçici olduğu belliydi. Hani belki
Tabii.
master'a giderken kalırım düşüncem vardı tabii ki ama hani bir hadi toplandık göçüyoruz gibi bir bakış açımız yoktu. Bir de o zaman çok gençtik. Ben bunu bu orada yaşadığım deneyimleri geçen yıl Ürdün'e taşınırken ve orada yaşadığım deneyimlerle bazen karşılaştırıyorum ve yani o kadar farklı ki bir kere bir yere eğitim amaçlı gitmek, bir yere 20 yaşındayken, 23 yaşındayken gitmekle çalışmak için gitmenin ve artık hani hayatta bazı şeylerin oturduğu bir dönemde gitmek arasında çok büyük fark var. Şimdi Nihan ve Tuğçe de hani göç deneyimi olan iki insan olarak eminim benzer şeylerden bahsederler. Mesela Amman'a gittiğimde şöyle düşündüm. Yani ben buraya para kazanmaya geldim. Buraya deneyim kazanmaya geldim. Benim sosyal hayatım olmasa da olur. Mesela nedense böyle bir şeyden çok kolay bir şekilde vazgeçtim. Çünkü mesela yeni arkadaş edinmek bana çok büyük bir külfet gibi geliyordu. Hani gelmişim artık 27 yaşına. Ya bu saatten sonra uğraşıp didinip hani o derinliği kurup falan öyle bir arkadaş edinmek yani bana o kadar büyük bir angarya gibi gelmişti ki mesela orada o sosyal çevremi yani biraz oturttum diyebilirim. Hani hep şeyi özlemini duydum ama mesela ya benim Ankara'da ne güzel arkadaşlarım var. Benim Türkiye'de ne kadar güzel arkadaşlarım var. Ah onlar olsaydı. Şimdi onlarla şöyle oturup bir çay içseydik. Onlarla şuraya gitseydik, bunu yapsaydık falan. Hani o master'dayken ya da işte İngiltere'de Erasmus'tayken vesaire insanlarla o kolay arkadaşlık bağını kurabiliyorduk ya. Hani çünkü eğleniyorsun birlikte ve o sana yeterli geliyor. O yüzden seni oraya adapte de ediyor aslında yaşadığın şehre. Ama öyle bir insan faktörü olmayınca gerçekten göç ettiğin yerde hayatını tamamen oturtabilmek çok zor oluyormuş. Onu fark ettim.
Kesinlikle. Bir de ben buraya, ya biz buraya bir çift olarak taşındık mesela. Benim her zaman yanımda Deniz'in olması da sosyallik kararlarımı çok etkiledi. Çünkü yanımda zaten hani aslında teorik olarak düşündüğümde yalnız değilim. Çünkü yanımda en sevdiğim, hayatımı paylaştığım kişi var. Ama yine de uzun vadede insan kendi ev olarak benimsediği ve çok uzun yıllar yaşadığı yerdeki sosyal düzeninin aynısını anca burada kurabilirse ancak gerçekten buraya alışabileceğini düşünüyor içten içe sanırım.
Ben bununla biraz bağdaştırdım kendimi de. Yani ben de Ankara'dan İstanbul'a taşındığımda yaklaşık 3 sene önce aynı Dice senin gibi Ankara'da ne güzel arkadaşlarım vardı. Ankara'da ne güzel, her şey çok yolundaydı. Hiç zorlanmıyordum. Her şeyi yapmayı çok iyi biliyordum. Yani burada Esin'in söyledikleriyle de çok alakalı. Yani bir şey alınacak diyelim ki hani markete gitmem gerekiyor. Hangi markete gidebileceğimi biliyorum. Ya da bir atıyorum yastık almak gerekti. Nerede ne bulacağımı çok iyi biliyordum. Veya ulaşım konusunda nereden nereye gideceğimi artık çok ezberlemiştim. Yani 25 sene aynı şehirde yaşayıp orada bir düzen kurup bu düzenden de çok şikayetçi olmayınca orayı çok benimsiyorsun ve şehirde yaşamayı, bütün şehri hani sana aitmiş gibi geliyor. Çünkü her sokağını, her sistemini çok iyi biliyorsun artık. Ama oradan çıkıp başka bir yere gidince ya çok basit görünen şeyler bile çok zor olabiliyor gerçekten. Yani zaten İstanbul ulaşımın çok karmaşık olduğu bir şehir. Hala gitmediğim yüzlerce semti var. Ama bir yer, bir adres alıyorum mesela, bir yere gitmem gerek. Nasıl gideceğimi bilmiyorum mesela. Açıp haritadan bakmam gerekiyor. İşte yakınlara sormam gerekiyor. Neyse ki Tuğçe vardı ben İstanbul'a taşındığımda. Onunla beraber çok fazla iş halletmiştik. Hani o zaman şunu fark etmiştim. Yani Ankara'da yaşarken de Ankara'ya göç etmiş çok sayıda insan vardı. Ya sen nerelisin sorusu sorulunca Ankaralıyım cevabı çok geçerli olmuyordu. Çünkü
Özellikle
çoğu kişi,
ODTÜ'de.
tabii çoğu kişi bir yerden gelmiş oluyordu mesela. Ama şimdi bir yerden başka bir yere taşındığınızda orada komünite kurma ihtiyacını ve ben bir yerliyim deme ihtiyacını insanların neden hissettiğini anlamıştım mesela. Yani çünkü diyelim ki işte Kayseriliyim diyor. Hayatının ilk 15-20 senesini Kayseri'de geçirdiyse onu bir kimlik olarak insan benimsiyor gerçekten ve başka bir yere gittiğinde, alışkanlıklarını değiştirdiğinde o sahip olduğu kimliğe bir şekilde tutunuyor. Ben de bunu İstanbul'da gördüm. Ben de çünkü çoğu kişiye ben Ankaralıyım demeye başladığımı fark ettim yani. Sen nerelisin? Ha, Ankara. Aa, sen de mi Ankaralısın deyince bir şekilde bir bağ kuruluyor o iki kişinin arasında.
Memleket.
Evet.
Bende de şey vardı mesela Ankaralıyım'ı özellikle yani yeni tanıştığım herkese ilk kurduğum cümle merhaba ben Tuğçe Ankaralıyım falan yani. Çünkü İstanbullu olmadığımı ve buraya ait olmadığımı nedense böyle herkesin gözünün içine sokma ihtiyacı var. Neden bilmiyorum yani ilk çalıştığım yerde herhalde. Ha şeyden başlayayım. Tabii burada dandıya konunun ortasından girdim de ben de üniversiteden mezun olduktan sonra işte 24 yaşımda falan Ankara'da iş bulamadığım için biraz ekmek parası diye diye İstanbul'a göç etmiş bir insanım. Aslında bu grupta belki de en erken göç eden benim. Hepiniz o sırada
Evet
Ankara'daydınız.
ya.
Rüzgarda takılıyordunuz. Ben de İstanbul'da tek başıma. Yani hepinizin anlattığı şeyler yani yalnızlık teması mesela. İşte sosyalleşmekten uzaklaşmak vesaire. İşte yeni bir yerde o alışkanlıkların kaybolması ve en basit şeylerin bile çok
zorlaşması. Bunların hepsi benim de göç hikayemde var maalesef. Hatta belki biraz dozajı daha yüksek. Çünkü ben gerçekten İstanbul'a geldim de benim İstanbul'da hiç arkadaşım yoktu. Yani üniversiteden tanıdığım bir insan vardı. Onun dışında hiçbir çevrem yoktu. Çalıştığım iş yerindeki insanlarla öyle bir kişisel ilişkim olmadı, olamadı. Abimle beraber yaşıyordum ve biraz böyle şey gibiydi. Abimin hayatına kendimi entegre etmişim gibi. Çünkü kendime ait bir sosyal çevrem yoktu. Abim ve abimin arkadaşlarıyla takılıyordum. Allah'tan hani şahane bir abim var. Beni her türlü evet kalpler yollayalım onu buradan. Ay inşallah dinler abi bu bölümü. Neyse.
İstersen bir de abi kardeş ilişkisi bölümü yaparız.
Aynen.
Sadece yapalım.
Sadece benim konuşacağım. Aynen. yani hani abim o yönden bana çok destek oluyordu falan. Beni her türlü gezdiriyordu. ama şey zor gerçekten. Yani tek başına bilmediğim bir şehre geldiğin zaman siz biliyorsunuz mesela benim yer yön duygum zaten zayıftır ama ben İstanbul'da böyle bir ilk bir sene gerçekten sürekli kayboldum. Yani sürekli kayboldum. Çünkü bilmiyorum ve her yer birbirine falan benziyor. Yani Beşiktaş, Kadıköy, bütün sokaklar birbirine benziyormuş gibi geliyordu. Ve işte bir İstanbulluluk şeyi de vardı. Ya böyle küçük küçük şeyler var mesela İstanbul'a taşındığım zaman fark ettiğim bir. Nedense İstanbul'da ODTÜ'lü olmam hiç kimsenin umurunda değil. Ve ben Ankara'dayken nerede okuyorsun ODTÜ deyince insan da ah mükemmel, şahane falan demesine çok alışmışım. Ve İstanbul'da böyle işte ne hangi okuldansın falan deyince ODTÜ deyince ha İstanbul dışı ha falan yapılıyordu. Hani
İstanbulluların bu tribi.
Aynen evet işte. Yani İstanbullu, burada sözümüz meclisten dışarı tabii ki. Bütün İstanbulluları şey altında, zan altında bırakmak istemiyorum. Ama bir takım benim en azından karşılaştığım bir kitlede şey çok net vardı. İstanbul dışında kalan her yeri gerçekten taşra zannetme. Dünyanın merkezinin İstanbul'da olduğunu sanma.
Ankara'yı her fırsatta yerme.
Aynen. Ya sadece Ankara'yı değil yani hani Ankara'da alelade bir şehir onlar için. Ve hani İstanbul dünyanın merkezi. Her şeyin en güzeli İstanbul'da var. Başka hiç güzel bir şey İstanbul dışında olamaz falan
yani
gibi.
Kültür başkentimiz sonuçta o bir gerçek onu kabul edelim de.
Tabii canım çok güzel tarafları da var.
Aynen tabii ki bir şeylerin başkenti olduğu kesin zaten o yüzden 17 milyon burası da. O yüzden mesela bunlara tepki olarak ben böyle bir Ankaralılama çok uzun bir süre tutundum.
Sahip çıktın.
Evet ve küçük bir anekdot daha anlatıp bitireceğim kendi bölümümü. Ben şeyi hatırlıyorum yani ilk bir sene özellikle hep kafamın arkasında Ankara'ya geri döneceğimle ilgili bir inanç varmış. Ki ben İstanbul'a yani böyle zorunluluktan göç etmedim yani kendi isteğimle kimse beni İstanbul'a iteklemiyordu. Ben dedim yani ben İstanbul'a gideceğim ben Ankara'da yapamam diye. Ama böyle bir yılın sonunda falan işte abimle yaşıyordum. Abim hazır İstanbul'da evi vardı onun yanına gitmiştim. Küçük bir odam vardı böyle tek kişilik yatak vardı. Abim sürekli şey diyordu böyle hani sana güzel bir yatak alalım çift kişilik yatak alalım. Ben de böyle o kadar sallamıyorum ki yani benim değil çünkü orası gibi geliyordu bana. Zaten para pul da yok yani o zaman ikimizde de. Sonra bir senenin sonunda falan IKEA'ya gidip bana çift kişilik yatak aldığımızda dedim ki hasiktir burası benim evim artık. Ben Ankara'ya dönmüyorum. Ve onu fark etmek mesela biraz koymuştu.
Çok iyi anladım ben seni. İnsanların yaşadığı yerden başka bir dünya olmadığını düşünmesi küçük kasabalarda, köylerde de olabilir. Büyük şehirlerde, dünyanın en büyük şehirlerinde de olabilir. Bence İstanbul da yaşayan bir insanın başka bir şehre göç etmeye ihtiyacı olması Türkiye'deki diğer şehirlere göre çok daha zor. Çünkü İstanbul'da gerçekten hani ekonomik durum bu kadar kötü olmasa ülkede dünya şehirleri arasında sayabilirsin. Yani bütün Avrupa turnelerine büyük sanatçılar geliyordu. İnanılmaz sergiler oluyor. Çok acayip sanat ortamları, entelektüel ortamlar falan var. O yüzden çok fazla kişi belki başka bir yeri aramayabilir. Ama işte o da şöyle bir vizyon darlığı yaratıyor. Sanki yaşadığın yerden başka hiçbir yerde yapamazmışsın. Başka hiçbir yer sana uygun olamazmış gibi. İşte göçün bence insana kazandırdığı en büyük artı başka şekillerde, başka yerlerde de hayat bir şekilde oluyor. Var. Orada insanların da, oradaki hani bizim ön yargılarımız dışında o insanların da yaşama alanları var. Farklı alışkanlıklar var ve orada da yaşanabilir.
Kesinlikle ve işte bunu denemeden asla bilemiyorsun. Bu konfor alanı dediğimiz şey çok zehirli bir şey ve bir bataklık gibi kendini, yani içindeki şeyi sürekli içine çekiyor. Ama ondan bir kere çıktığın zaman ve bu büyük adımı attığın zaman aslında süreci bir kere tamamladığında tekrar yapmaya daha hazır oluyorsun. Biz 2 sene önce buraya gerçekten 4 bavulla göç ettik. Uçaktan indiğimizde tüm mal varlığımız ve bize ait olan şeyler o kadardı. 2 bavula sığdırarak geldik buraya. Ve çok gerçekten sancılı bir süreçti burada bir şeyleri yerine oturtmak. Çok keyifli ve çok mutlu anların yanı sıra dediğim gibi hani hiç zorlanacağımızı düşünmediğimiz takım konularda zorlandığımız anlar oldu. Ama mesela şimdi geleceğe bakıyorum. Başka bir fırsat çıksa karşıma ve başka bir şehre ya da başka bir ülkeye taşınacak olsam bu benim için artık çok daha kolay olur. Çünkü bir kere yaptım ve yapılabildiğini gördüm ve ne kadar adapte olabildiğimi gördüm. Kendi içimdeki o adaptasyon potansiyelini keşfettim. O yüzden bunu tekrar yaşamaya aslında önce olduğumdan 5 kat daha hazırım.
Kesinlikle. Bence bir de şöyle de bir şey var. Hani o zorlukların sende yarattığı değişimler de bazen iyi değişimler olabiliyor. Yani ben mesela İstanbul'a geldikten sonra şeyi fark ettim. Dedim ya az önce hiç arkadaşım yoktu benim ve çok uzun bir süre boyunca. Hatta Nihan gelene kadar benim ilk 3 sene doğru düzgün İstanbul'da bir kendime ait bir çevrem yoktu yani. O yüzden Nihan İstanbul'a geleceği zaman göbek attım yani. Ama mesela o süreçte şu oldu. Ben her şeyi kendi başıma yapmayı öğrendim ve bundan zevk almayı da öğrendim. Yani tek başıma sinemaya gidiyordum mesela ve hani işte bunlar biraz böyle şey ya, kafamızda bir takım önyargılar var ya, tek başına bir yerde yemek yemekle ilgili, tek başına sinemaya gitmekle ilgili. Birilerine söylediğim zaman utanmıyor musun falan diyorlar ama yani aslında çok normal bir şey ve gayet böyle hani bir şeyler yapmak için, işte bir sergi gezmek için, bir konsere gitmek için, tabii ki yanımda bir arkadaşım olsa ideal olur ama tek başıma da bütün bunları yapabileceğimi görmüş olmak da mesela önemliydi.
Evet, yalnızlıkla barışmak.
Ben kesinlikle katılıyorum. Aynen, yalnızlıkla barışmak, yalnızlıktan hatta hoşlanmak gibi bir şey kattı mesela benim de hayatıma. Yani artık mesela hani çok fazla yalnız vakit geçirdim. Sonra o yalnız vakitleri o kadar iyi değerlendirdim ki, yani müthiş şeyler yaptım anlamında demiyorum ama yani benim hoşuma giden şekilde o geçirdim o vakti. Ve şu an mesela hani o kadar çok yalnız vakit geçirmem gerekmemesine rağmen mesela bazen böyle durup sadece tek başıma bir gün boyunca evden çıkmadan dizi izlemek falan istiyorum. Hani böyle bir o ihtiyaç noktası falan da oluşturdu insan hayatına bir kere girince. Evet. Bence güzel bir şey yani, bir opsiyon katıyor.
Şöyle bir yönü de var. Bir yere taşındığın zaman orada kendine ait yeni bir alan yaratıyorsun ya. Onun insana etkisi de çok farklı olabiliyor. Ya biz hepimiz üniversiteyi ailelerimizin yanında okuduk. Sonra da yine senelerce ailelerimizin yanında yaşadık. Üniversitedeyken de bunu hep konuşurduk kendi aramızda. Ya işte başka şehre gidenlerin ne kadar daha özgür olabildiğini görerek ya da kendi evleri vardı. Onlara özenmiştik. Ne güzel kendi hayatlarını evlerinde, alanlarında yaşayabiliyorlar diye. Şimdi artık hepimiz bir şekilde kendi alanımızı kurduk. Aynı şehirde bile olsa bu kendi alanını yaratma bence insanın hayatında çok fazla şey değiştiriyor.
Özellikle kadınların hayatında çok fazla şey değiştiriyor.
Aynen öyle. O yüzden Dicle, gerçekten merak ediyorum senin hayatın da nasıl değişti?
Ya şöyle, şimdi daha önce de birkaç kere kendime yaşadığım deneyimlerim olmuştu. Ama şu an ilk defa hani bu kadar oturmuş bir düzen içerisine taşındım ailemin yanından ayrılıp. Kesinlikle özgürleştirici bir deneyim. Hani bunu kimse inkar edemez zaten. Çünkü sen bir evde yaşadığın zaman o evin kurallarına göre yaşaman gerekiyor. Ve hani partnerinle yaşadığın evde en azından 2 kişinin kuralı var. Ve hani zaten sen onu partner olarak seçtiğin için şu hayatta hani ortak noktada buluşmak biraz daha kolay oluyor. Ama insan ailesiyle her zaman orta bir noktada buluşamıyor. Ve hani çok da altına imzanı atmadığın bir sürü kurala tabi oluyorsun yaşadığın yerde. Mesela Tuğçe'nin o evim değil hissini aslında hayatım önce hep hissettim. Çünkü yani üniversite bitene kadar ailemle yaşadım. Tamam. Hani burada üniversiteye gitme seçimini yapan kişi benim. O yüzden bu konuda kimseyi suçlamayacağım. Ama sonrasında mesela hep ayrı eve çıkma planım vardı. İşte master'a gittim. Ayrı eve çıkmadım. Master'dan döndüm. Yani biraz daha çalışayım falan dedim. Sonra Ürdün'e gittim. Ürdün'den döndüm. Aa, evleneceğim falan. Neyse 10 ay sonra evleneceğim. O zaman çıkarım eve falan dedim. Hani o bir kaldı. O yüzden ben hep aslında yaşadığım yerlerde, hani yurt dışındayken de, Türkiye'deyken de, ya ben burada kalıcı değilim gibi bir his vardı hep içimde. Ya işin garibi şu an mesela bu evde de, hani bu evi gerçekten sıfırdan yarattık ve tamamen kendi isteğimize göre yarattık. Yaşadığımız muhite bayılıyorum, evi de çok seviyorum. Ama mesela o his bir türlü gitmiyor. Hani ben burada böyle sonsuza kadar kalıcıymışım gibi bir türlü düşünemiyorum. Sanırım yerleşmiş bir şey. Ben çocukken her yıl taşınırdık. Yani Esin hatırlar, ilkokul 2'den evet. beri arkadaşım olduğu için. Yani ilkokul boyunca sanırım bizim 5 farklı evimize gelmiştir benim doğum günü partilerime. Ha, o bende bir oturmuş duygu. Hani hiç böyle gözümü kapatıp böyle 10 yıl sonra da işte burada, bu odada kendimi böyle asla hayal edemiyorum hiçbir zaman. Yani iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Yani benim üzerimde olumlu ya da olumsuz bir etkisi yok. Ama Tuğçe'nin o yaşadığı, ha ben burada demek ki kalıyorum hissini inanılmaz merak ediyorum. O yüzden demin bahsettiğinde çok etkilendim.
Çok güzel. Peki bu evde ama daha çok yeni oldu. Bence zamanla oturan bir şey bu. Ben kendim için de aynısını düşünüyorum. 2 yıl oldu Kanada'ya taşınalı neredeyse diye düşündüğümde bazı anlarda 2 yıl bana çok kısa bir süreymiş gibi geliyor. Bazı anlarda ne kadar çok zaman geçtiğine inanamıyorum, böyle şaşırıyorum bunu düşündüğümde. Zaman gerçekten alışkanlıklar, yeni alışkanlıklar, yeni rutinler inşa edebilmek ve bir yere alışmak için en önemli araç sanırım.
Evet, bir de mesela siz giderken hani aklınızda bir plan yoktu. Hani şu kadar yıl Kanada'da yaşarız. İşte biz artık Kanada'da sonsuza dek yaşarız falan gibi bir şey düşünmüyordunuz. Hani belki birkaç yıl sonra başka bir yere taşınırız. Belki Türkiye'ye geri döneriz. Belki hani başka bir şey yaparız diye düşünüyordunuz. Ama mesela sonra, bir süre sonra gerçekten çok sevdiniz aslında Toronto'yu. Ve belki de hani o senin hissetmemen de o yüzden olabilir. Çünkü zaten ilk o bir yıl bir oryantasyon gibi geçtiyse eğer, hani bir yıl bir biz neredeyiz şu an anlamaya çalışırken geçtiyse, hani daha vakti var bence sizin için de.
Kesinlikle. Ama işte özellikle Türkiye'de vedalaşırken hani sizinle konuştuğumuz bir takım şeyleri böyle başka insanlar bana hatırlattığında hep çok şaşırıyorum. Çünkü gelecek belirsizliği o kadar büyüktü ki, hani buradaki deneyimimizin neye benzeyeceğini tabii ki bilemediğimiz için sanırım kendimizi korumak adına böyle bir alan yaratmıştık kendimize. Hala da o alan var. Dediğim gibi yani bir kere bunu yaptığımız için yine yapabiliriz. Aynı şey bence Tuğçe ve Nihan için de geçerli. Ankara'dan İstanbul'a taşındın ama hayat neler getirir karşına, neleri çıkarır, ne tarz kararlar vermek zorunda kalırsın gelecekte hiçbir zaman bilemiyorsun. Tek bildiğin şey bugüne kadar yaptığın şeyleri onlara sahip çıkıp onlardan dersler alıp ilerisi için kendini güçlendirecek şekilde yanında taşımak. O yüzden gelecekte bir daha yapmam gerekirse, işte ev olarak bildiğim, doğduğum, çok uzun yıllar yaşadığım yere geri dönmem gerekirse onu da yaparım ihtimalini artık böyle yanına bir kazanç olarak koyuyorsun. Ama evet, onu da söyleyeyim, sanırım bu bölümde hiç bundan bahsetmiyorum. Şu an Kanada'yı ve Toronto'yu çok seviyorum. Giderek buraya sürekli daha da alışıyorum, burada da kökleniyorum. Ev hissi ve ailenin ve ailen gibi gördüğün arkadaşlarının olduğu yer çok özel ve böyle bir şeyi yaşadığım için, hissettiğim için, benim için ev olan bir yerin varlığından ötürü çok mutluyum ama ikinci bir ev yaratma hissi de çok çok güzel ve çok keyifli. Onu yaşayabildiğim için de çok mutluyum çünkü bunu da Dicle hep sen söylersin yani. Doğduğum yerde ölmek istemiyorum aslında. Hani hayat çok kısa ve yeni yeni farklı deneyimler kazanmak için o konfor alanını yırtıp tekmeleyip onun içinden çıkıp yeni alanlarda yeni deneyimlere açık olmak gerekiyor.
Benim size bir sorum var. Benim kendimde fark ettiğim bir şey var. Mesela son zamanlarda Ankara'ya gittiğim zaman özellikle fark ettiğim, ilk birkaç sene değil de ben İstanbul'a geleli artık 6 sene olduğu için, Ankara'ya gittiğim zaman şey hissediyorum, Araf'ta gibi. Yani ben artık Ankaralı da değilim. Çünkü mesela Ankara'da, yani benim 6 sene önce bıraktığım Ankara'daki o mekanların çoğu kapanmış, yerine yerleri açılmış, yeni AVM'ler, yeni yollar, yeni bilmem neler. Gittiğim zaman böyle, aa burası böyle miydi, aa şurada şu mu vardı, aa burada başka bir şey vardı, kapanmış falan oluyorum. siz mesela bir takım mekanlardan bahsediyorsunuz Ankara'da, ben onları bilmiyorum falan. Ama bir yandan full İstanbullu da değildim. Çünkü burada doğup büyümedim ve hani böyle 9 yaşımda İstanbul'da geçen bir anım yok. O yüzden böyle artık daha İstanbul'a ait olmaya başlayıp Ankara'yı unutmaya başladığım bir evre. Ama hani köken olarak da hala Ankara'ya inanılmaz aidiyet duyduğum bir evre. Böyle kendimi biraz Araf'ta gördüğüm bir evredeyim. Mesela bu hissiyat sizde de var mı? Merak ediyorum. Hani Esin mesela senin için.
Ya ben tabii çok uzak bir memlekette yaşadığım için şu anda çok sıklıkla Ankara'ya gidemiyorum maalesef. Yine de çok şanslıyım burada, buraya göçmüş başka insanlara kıyasla. 2 senede 2 kere Türkiye'yi ziyaret edebilme şansım oldu. Kesinlikle ikinci sefer birinci sefere göre çok farklıydı. Aradan geçen bir yılda Ankara'ya dair hislerim çok çok değişmiş. Kanada'ya dair hislerim de çok çok değişmiş. Bunu fark ettim her geliş gidişimde. Araf tanımı gerçekten çok doğru ve bu hani Almanya'ya göçen Türkler için de hani hep konuşulan bir şey ya, ne oralı ne buralı olma ve Araf'ta kalma meselesi. Ben daha hani kendi göç sürecimin, ekonomik göç sürecimin çok başında olmama rağmen hani bunları biraz gözlemleyebiliyorum. Mesela ileride ailem genişlerse, hani kendi çocuğum olursa onun nasıl hissedeceğini de sürekli merak ediyorum. Hani bu nasıl olacak, ne kadar Türklüğüne sahip çıkacak, ne kadar Kanadalı olacak diye. Ben ne kadar Kanadalı olacağım, ben ne zaman Kanadalı olacağım diye çok düşünüyorum mesela. Sadece sanırım ya senin anlattığın şey şöyle bir şeye dönüşecek zamanla. Orası bir his olarak bizde kalacak. Hani ev hissi, büyüdüğün, doğduğun, büyüdüğün yer hissi. Ve oradaki yaşantıdan uzaklaşmak aslında o hissin sana verdiği güzel duyguları senden götürmeyecek. Belki hayat oraya her dönüşümüzde kolay olmayacak artık. Orada da yeni şeyler çıkacak karşımıza. Ama verdiği hesap aynı olacak gibi düşünüyorum. Yani bu yaz mesela Ankara'da gezerken şey düşündüm ya. Adım atarken böyle 100. yılda falan böyle şey diye düşündüm. Yani gözümü kapatsam ayaklarım beni evime götürür. Burayı o kadar iyi biliyorum. Ya da işte başka bir yerinde Ankara'nın, hani şu anda tam olarak nerede olduğum, çevremde nasıl insanlar olduğu, her şey benim için çok net. Hepsini adım gibi biliyorum. Ve o insana çok böyle şey hissi veriyor. Bunları sorgulamak için harcayacağım enerjiyi başka şeylere harcayabiliyorum şu anda. Çünkü sürekli olarak cevabı verilmesi gereken takım soru işaretleri yok. Her şey daha net kafamda. Biliyorum, aşinayım. O yüzden o hissin pek kaybolacağını düşünmüyorum.
Evet. Ben bu son gittiğimde mesela şey diye düşündüm. Nihan'la da bunu konuştuk hatta. Ben İstanbul'da bir Ankaralıyım ama Ankara'ya gittiğim zaman bir İstanbullu gibi davranıyorum. Yani hani yürüyüşümden, karşıya geçişimden, o acelemden, niye herkes bu kadar yavaş ya falan diye sinirlenmemden. Mesela tam bir İstanbullu olduğumu Ankara'ya gidince anlıyorum.
Minik bir şey ekleyeceğim buna. Bu yaz birlikte olduğumuz birkaç gün içerisinde ikinizden de sürekli şunu duydum ve çok güldüm buna. Sürekli Ankara'nın kaldırımlarının genişliğini övdünüz arkadaşlar. Hani kimin aklına gelirdi bu kadar minik... Minik bir şeyin sizi bu kadar mutlu edeceği.
Yer var, ağaç var, yol geniş.
Yürürken kimse çarpmıyor, Allah Allah falan.
Ben de size bir soru soracağım o zaman. Siz bir noktada ben İstanbulluyum diyeceğinizi düşünüyor musunuz? Ya da onu deme noktasına yaklaştınız mı?
Bence Tuğçe'nin diyesi vardı, bizde izin oluyor şu an.
Utanma Tuğçe'cim.
2 saattir ya, yolunu yapıyor.
Yolunu yapıyor vallahi. Tamam Tuğçe, izin verdik.
Ya şöyle, yani İstanbulluyum çok iddialı bir tanım da, evet artık biraz daha İstanbul'a aidim. Yani onu biliyorum. Ama o zaten şeyle de geliyor ya. Hawaii Medium adında bir bölüm vardı, hatırlıyor musunuz? Gerçek bir New Yorker olmak için işte 5 şey yapman gerekiyor. İşte metroda ağladıysan, hiç kimsenin hani ne yaptığından fark, yani hiç kimseyi sallamadan metroda ağladıysan, Andy Warhol'u gördüysen falan, hani bunlar olmadan New York kabul edilmiyorsun falan gibi bir bölüm vardı. Ben de mesela hani ne zaman ki biri bana İstanbul'da çevirip yol sorduğunda, yol tarifi sorduğunda, ha evet şurası falan diye gayet güvenli bir şekilde, kendime güvenen bir şekilde yol tarif ettiğimi falan fark ettiğimde, tamam ya oldu bu iş falan demeye başladım yani. Ya da hani böyle küçük detaylar, yani hani mekanı seçen kişinin yani İstanbul'lu bir arkadaş grubu içerisinde mesela nereye gidileceği konuşurken ya bilmem nereye gidelim diye mekan önerisinde bulunabilen kişi olmak ve benim söylediğim mekanın aa evet öyle bir yer vardı doğru çok güzel oraya gidelim denilmesi falan bunlar hani ister istemez biraz aidiyet hissettiriyor yani.
Ben bu soruya ezelden bir dizeyle cevap vermek istiyorum. Dünya mahalle. O da Ankaralı. Sonra dünyaya açılmış bir sanatçı olarak. Ben sanatçı değilim ama. Ya ben İstanbulluyum kelimesini hiç kendim için kullanmadım şimdiye kadar. Bunu da pek yakıştırmadım kendime. Ya bende hala şey var sanırım. Ya böyle İstanbul'da şehir hayatını deneyimlediğim zaman mesela şu an için işte Arnavutköy'de bilmiyorum kokteyl içmeye gittiğim ve orada vakit geçirdiğim zaman mesela İstanbul'daki arkadaşlarımla beraber hala bana biraz hani evimdeymişim gibi değil de tatildeymişim hissiyatı geliyor mesela.
Evet.
Yani şehri çok içinden ve kalbinden deneyimlediğimi hissediyorum ama bir kimlik olarak üzerime giymedim hala. İstanbul gibi davranışlarım da var benim. Özellikle annem beni bir kere uyarmıştı yolda yürürken. Birine mi çarpmıştım, yolumu kapatmışlardı falan. O kişiyle konuşmamdan yola çıkarak biz Ankara'da biraz daha kibar davranıyoruz insanlara falan demişti. Sen İstanbul'a olmuşsun demişti. Ama ben kendime pek yakıştırmadım
ya
bunu.
Ya bu arada bu da tabii İstanbulluların Ankaralılara atfettiği bir takım özellikler varken Ankaralıların da İstanbullulara atfettiği bir takım özellikler var. Yani böyle takım önyargılarımız var tabii.
Ben mesela İstanbul'a taşındığımdan yaklaşık bir sene sonra yani alışkanlıklarım yeniden kazanınca, alışkanlıklarım oturunca, işte az çok bir sosyal çevrem olmaya başlayınca vesaire şunu fark ettim. Ankara'dan benim en çok özlediğim şey insanlar. Ya benim için en değerli olan şey hani yer değil. Ya yani hep böyle sanki o sokaklarda yürümek romantize edilir ya. Ama aslında benim hani geriye kalan saf özlem olan şey Ankara'daki işte ailem, aile bireylerim, yakın arkadaşlarım. Onlar geriye kaldı mesela benden ve hani o kadar iyi ilişkiler kurabildiğim için hep kendimi çok şanslı hissettim. Ama şimdi Ankara'daki insanlar da yavaş yavaş azalıyor. Yani akrabalarımdan işte dedelerimi kaybettim. Zaten Esin sen taşındın. İşte Dicle'de belki taşınır. Veya zaten Tuğçe'le beraber İstanbul'dayız. Burada farklı bir düzen içerisindeyiz. O yüzden artık Ankara'ya gittiğimde tamam ailem hala orada ama yani sosyal yaşantım taşınmış gibi hissediyorum mesela. O yüzden bence en önemli şey kurduğun ilişkiler gittiğin evet. yerde veya evinde.
Bir de yani yavaş yavaş kapatırken şunu da söylemek gerekir, tekrar hatırlatmak gerekir kendimize. Yani göç aslında iyi sebeplerle ve iyi hedeflerle yapılan bir şey. Yani insanlar mutlu olmak için göç ederler. Yaşam koşullarını iyileştirmek için göç ederler. Yani bu gruptaki göç etmiş 3 kişi de bu amaçla bir şeyler yaptılar ve hepinizin de en sonunda iyi ki yapmışım dediğinizi düşünüyorum. O yüzden Esin'in dediği gibi hani ileride başka bir fırsat çıkar da yine başka bir yere göç etmeniz ya da tekrar Ankara'ya gelmeniz vesaire durumu ortaya çıkarsa yine bu da iyilikle gelip iyi sonuçlar bulacaktır diye düşünüyorum.
Evet, bir kere Esin'le konuşurken böyle biraz hani zorlandığım bir dönemdi sanırım İstanbul'da. Esin, galiba sen de Kanada'daydın ya. Senle bir telefon konuşması yapmıştık böyle biraz dertleşmiştik falan. Sen de demiştin ki insan ağaç değil demiştin
evet.
mesela. Bu söz bende çok yer etmiş. Yani evet hani insan hareket edebilen bir şey diye. Çünkü ben de hayatımın ilk 25 yılında sadece bir kere taşınmıştım. O da aynı şehirde bir yerden bir yereydi yani. Okul bile değiştirmedim doğru düzgün.
Evet ya ben bunu tabii Dijen'in dediği durumun aksine hani zorunlu bir şekilde yurdundan edilmiş ve zorunlu bir şekilde göç etmeye zorlanmış olan insanlarla çalışırken bir kendime hatırlatıcı olarak benimsemiştim. İnsanlar ağaç değil, yüzyıllardır tarih boyunca bir yerlerden bir yerlere gittiler ve gittikleri yerlere adapte olup kendilerine yeni yaşamlar kurdular. Hani insan olmaya dair bir şey bu aslında ve bunu yapabilme gücü herkeste var. Herkes farklı şekillerde zorluklar ve kolaylıklarla karşılaşabilir bu süreçte ama bu gücü aslında içimizde sahip olduğumuzu hatırlamak için benim çok kullandığım bir söz gerçekten.
Mesajlar kendi kendine oluştu zaten. Biz sonuca toparlamaya geçmeden de. O yüzden burada bitirebiliriz. Instagram hesabımızı bir kez daha hatırlatalım. Kendimiz için yapıyoruz. Bize Instagram'dan yazabilirsiniz. Takip edin, yorum yazın, mesaj atın. Kendi deneyimlerinizi anlatın. Ne konuşmak istediğimizi söyleyin. Her mesajınız bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.